Ayrım 5.
Sayfa 65. Kadın bu açık suçlamadan, hatta tehditten rahatsız minderinde kımıldandı. Haremin duvarları kafanda mı sıkıştırıyor yoksa diye devam etti Safiye. Safiyecim, yoksa buranın gerçeğine karşı seni körleştiren, uzaklardaki bir mucizenin cazibesi mi? Sultan Süleyman'ın imparatorluğunun devamından daha gerçek olan da neymiş? Bir gün Murad'ın ve sonra da oğlunun olacak olan imparatorluktan daha önemli ne olabilir? Oğlunun? Evet, benim de oğlumun. Allah'ın izniyle. Tabii ki Allah'ın izniyle. Safiye'nin oval yüzünde kalfanın güçlü elleri sessizce dolaştı ve ayva tekrar değişti. Yine o eski, Safiye'yi mutlu etmek için can vermeye hazır kadın geri gelmişti. Çok uzak olmasına karşın Kalküta, Sumatra ve hatta Malabar'dan Efendimiz'e elçiler geldiğini duydum dedi. Bizleri birleştiren, İslam'ın adına onun, dinsiz Portekizlere karşı kendilerini korumasını istiyorlarmış. Ayva daha fazla krem almadı ellerine. Safiye'nin yüzü şıkır şıkırdı zaten. Ama masajına devam etti. Alnından dudaklarına, burnundan çene ucuna bir aşık gibi hayranlık ve tutkuyla okşayarak ovuyordu kızın tenini. Safiye gözleri kapalı düşünüyordu. Konuşmanın yaratmış olduğu hayal kırıklığı ve kafa karışıklığını unutturarak kadını rahatlatacak bir şeyler söylemesi gerektiğini biliyordu. Bütün o müttefiklere sultanımız altın giysiler ve keselerle gümüş veriyor ama adamların gerçek ihtiyaçları olan silahları ve askerleri vermiyor. Aslında bunu hak ediyorlar. Sanırım ki bir erkek, sultan bile olsa, aynı anda her yerde olamaz. Dolayısıyla savaşlarını ve yöntemlerini kendi seçer. Ve harem, bir kadının yurdu olan harem, onun her yerde olabilmesi hakkını inkar eder. Ama aynı inkar, o kadına erkek dünyasının bir adama verdiğinden çok daha fazlasını verir. İsterse kadın, bir yığın yerde aynı anda olur. İşte yine başladı. Bu kalfa ne yapmaya çalışıyor? Anladığı işle, ilaçlarıyla uğraşmalı. Tam konuşmaya başlayacaktı ki, birden tüm yüzünü sıvazlayan eller durdu ve düşüncelerini kendine sakladı. Ayva eğlenen bir sesle şöyle dedi. Bir kadın göze görünmeden elini her yere uzatabilir. Allah gibi mi diye sordu Safiye. Evet, Allah gibi diye cevap verdi Ayva. 8. Safiye tanrı gibi görünmez bir kadının hayaliyle gülümsedi. Gülüşü sanki kalfanın bedeninden içeri girmiş ve ona sahip olmuş gibiydi. Kadının gözleri zevkten kapalıydı. Benim de tıpkı sultan gibi kendi savaşımı, silahlarımı seçebilmem gerekir dedi Safiye. Sanıyorum ki Allah'ın izniyle oraya çıktığımda ihtiyardan daha iyi yapacağım bu işi. Kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Aslında ihtiyarın işi zor. Portekizlilere karşı verilen savaş hem karmaşık hem de çok çok uzaklarda. Orada olup biteni öğrenmek neredeyse bir ömür kadar zaman ister. Öğrendikten sonra ileriye dönük olarak bunları değerlendirmek ise belki de daha fazlasını. Sultan ve torununun geleceği için çok önemli bu. Benim için de. Biliyor musun, senin baharat pazarından aldığın fiyatlar, bence bunları öğrenmenin en kolay, en çabuk ve en güvenilir yolu. Ayva, Safiye'nin sözlerinin ifade ettiğinden çok daha fazlası bir övgüyle karşılaşmış gibi görünüyordu. Demek ki artık aralarında bir gerginlik kalmamıştı. Ve bu, Baffo'nun kızının ilgisini odaktaki diğerlerine çevirebileceğinin işaretiydi. Burada, harem duvarların arasında kendi öz varlıkları olmayan iki düzineye yakın kadının varoluşunun izleri vardı. Genç kadınların kendi milliyetleri ve kültürleri kafeslerin, peçelerin baskısıyla eriyip gitmişti. Güzeldiler ve zaten buraya getirilmiş olmalarının nedeni buydu ama bu güzelliğin yarattığı kölelikten kurtulabilecek kadar göze girememişlerdi. Ayva, şehzaden yakında seni çağırır dedi. Safiye pek de aldırmayan bir tavırla, çok yakında diye cevap verdi. Kalfa kadın, Safiye'nin yüzünü bir kez daha sıvazladı ve ''Bakalım Yasemin kokunu şehzade de benim kadar sevecek mi Ceylan'ım?'' dedi. Safiye, ilgisizliğin Ayva'nın canını sıktığının farkındaydı. Konuşmak iyi gelebilirdi. Hatta daha öncekilerin tekrarı bile olsa. Hareme ilk geldiğimde diye söze girdi. Harem için satın alınmamdan önce, buraya getirildiğimde bile, içerilerde bir yerde gücün nabız gibi attığını fark etmiştim. Henüz ölmüş birinde kalmış, yaşamın son işareti gibi bir şeydi bu. Anlayabiliyor musun sevgili Ayvacığım? Hiç böyle bir bedenle karşılaştın mı? Hayır, benim karşılaştıklarım genellikle tamamen ölmüş ceninlerdir. Üstelik bu öyle sıradan bir yaşam değildi. Tantanalı ve mükemmel bir yaşamdı. Hayal edebileceğim en muhteşem yaşam. Aynaya şöyle bir bakarken içinden ve onun benim olmasını istedim diye geçirdi. Haremle ilgili olarak sana daha önce anlatmak istediğim bir şey vardı. Ama bunu tam olarak ifade edememiştim. Kelimeler bana yetmemişti. Kadınlar arasında bir şey. Hissettiğin bu muydu? Safiye başını salladı. Ama bu zorlukla duyduğu kadının sesinden çok, kendi içinde bulduğu cevaptan ötürüydü. Şimdi anlıyorum ki hissettiğim o güç Nurbanu'dan geliyordu. Eh, gelinle kaynana daima birbirine benzerler. Kaynana mı? Murad'ın annesi Nurbanu senin için böyledir. Safiye, kadını eğlendirebilmek için bu muhabbeti devam ettirmek istiyordu. Venedik'te kocanın annesine karının şeytanı derler dedi. Ama benim bildiğim yalnızca halam ve onun rahibe arkadaşlarıydı. Onların anası Meryem'di. Ne garip değil mi? İşin aslı bunu daha önce ben de hiç düşünmemiştim. Bundan şikayetçi olduklarında hiç duymadım. Onun konumuna özendiklerinde. Ayva Hristiyanlık ve onun kadınları nasıl istismar ettiği üstüne bir şeyler mırıldandı. Safiye bunları dinlemeye bile dayanamayacaktı. Hayır dedi. Konuşmayı kendi düşüncelerinin doğrultusuna çekmek istiyordu. Nurbanu ile ilk karşılaşmamda ondan kaynaklanan en ufak bir ters duygu hissetmedim. Belki bir parça özendim ama kesinlikle onunla dost olabileceğimi düşünmüştüm. Aynı erkeğin sevgisini paylaşmak zorunda kalacağınızı henüz bilmiyordun. Ayva tekrar fısıltıyla konuşmaya başlamıştı. Buna mecbur değilsin, biliyor musun? Dost olmak istiyordum, gerçekten. Umutsuzca bunu istiyordum. Onun gücünü paylaşmak istiyordum. Kanın kalpten pompalanması gibi bu duvarları dolduran gücün sahibiyle dost olmak istiyordum. Anlıyor musun? Senin bu ilgine layık başka kadınlar yok muydu haremde? Diğer kızlar, kadınlar. Onlar Nurbanu'nun kılcal damarları gibiler. Odada olmasa bile onları Nurbanu yönetir. Her anlamda. İşte bu akşam, ilk akşamdan farksızlar. Etrafına bak. Ya bir papağanla konuşmaya çabalayan bir kız, ya da vazolardaki lalelerle vakit geçiren bir başkası. Safiye odayı garip, metalik bir kokuyla dolduran lale dolu vazoları eliyle işaret etti. Ve ne yaparlarsa yapsınlar, bu kadınların tümü de onun isteklerine uygun davranırlar. Çünkü o bir baş kadın. Çünkü o bir oğlan doğurdu. İstersen sen de artık korunmayı bırak, bunun yerine sana çabucak gebe kalmanı sağlayacak bir şeyler yapayım. Hadi şunlara bir baksana. Bütün kızların kaygısı, gayesi, toparlanacak sandıklar ve denklerdi. Hepsi yalnızca yaz için gidilecek Kütahya gezisinin telaşçısında. Sen ilgilenmiyor musun? Ben bu geziye dahil değilim. Hayır değilsin. Ben artık hizmetkar kölelerden değilim. Murad'ın yanına kanter içinde gitmem gerekmiyor. İddiaya girerim. Yanına gittikten sonra kanter içinde kalıyorsun. Ayva çapkınca baktı ve güldü. Ne yazık, aynı gayreti burası için göstermiyorsun. Safiye hiçbir şey söylemeden aynaya baktı. Kelimelerin arkasındaki anlamı kavramıştı. Ayva devam etti. Yani şunu söylemek istiyorum. Diğer kızlarla yakınlaşabilirsin, zevkli de olur. Böylelikle Nurbanu'ya karşı da bir güç birliği oluşturursunuz. Murat'ın kalbine taht kurduğumdan bu yana ben tek kişilik orduyum. Biraz fazla büyük bir taht kurmuş olmayasın. Senin ülkenin kadınlarında, erkekler üzerinde böyle hakimiyet kurmanın olağan karşılandığını biliyorum. Ama bu usulleri burayı taşıman gerekmez. Haremde biz bundan kaçarız. Haremde bir şeyden kaçmak Safiye'ye anlamsız gelmişti. Bu yüzden aldırmadan kendi düşüncelerini aktarmaya devam etti. Murad'ı tıpkı Esrar'dan kopardığım gibi annesinden de kopardım. Bu yüzden Nurbanu ile birbirimize yandaş olmamız artık söz konusu olamaz. Zıddını ileri sürmekse saçmalık olur. Hayal edebilir misin güzelim? Eğer ben işimi erkek dünyasında yapsam özgür mü olurum? İşim, sanasım erkeklerin eline geçse ne olur? Benim çalışmama izin verseler bile bu onların koyacakları kurallara göre olurdu. Ne zaman bir çocuğum olup olmayacağını sana ve bana şimdi erkekler söyleyeceklerdi. Başka kadınların şikayet ve sızlanmaları tıpkı bir başka kalbin damarları gibi beni ilgilendirmiyor. Ayva'nın onun konuşmalarından çok fazla bir şey anlamadığının farkındaydı Safiye. Ve daima aynı kalan harem odasında tek peşinde olduğu şeyin kararlılık olmasına karşı birden her şeye karşı sıkıntılı bir kayıtsızlık duymaya başlamıştı. Kımıltısız bir hayatın ayrı ayrı paketlenmesi onu sıkıyordu. İşte birbiriyle müzikal rekabete girişmiş iki kadın yanı başındaydı. Biri acıklı acıklı şarkı söylüyordu. Diğeri ise hareketli bir oyun havası çalmaktı. Ortadaki çeşmeden dökülen sular ayrı bir ritim içinde. Rengarenk laleler, tatlılar, şerbetler, sandal ağacı ve karaamber kokusu yayarak yanan bir pirinç mangal. Duvar dibinde nargile çeken dört kadın. Mücevherlerin ışıltısı kumaşlarınınkiyle yarışa girmiş, buna cıvıltılı renkleriyle ve gürültücü bağırışlarıyla kuşlar da katılmıştı. Bu renk ve seslerin hepsi de aynalar ve çinilerde yankılanıp sanki ikiye, üçe ve hatta çok daha fazlasına katlanıyor gibiydi. Ayva, çocuğunu uyaran bir kadının hoşgörüsüyle gülümsedi. Nurbanu senin bu baş kaldırmanın çaresine bakacaktır. Dikkat et. Şu an hiç umurumda değil. Safiye tekrar aynaya döndü. Bu bir çeşit kişisel savunma mıydı? Yoksa Murat'ın onu çağırmasını beklemekten sıkıldığı için bir çeşit zihin dağıtma mı? Belki de doğruydu ama Ayva'nın söylediklerini duymak istemiyordu. 2 yıl önce Şehzade Murat'ın annesi nefes kesici güzellikte bir Venedikli kız için sultanla bir mezatta yarışarak tam 400 kuruş ödedi. Dinimize aykırı olmasına rağmen Nurbanu bunun gelecek yıllar içinde kâr getireceğini düşünüyordu. Kontrolü kaybedeceği, yatırımının parmaklarının arasından kum gibi akıp gideceği hiç mi hiç aklına gelmemişti. Onun bu durumunu yabana atma ve eğer Nurbanu'nun hakkından gelmek istiyorsan, burada kadınlar arasında kendine yandaşlar bul, dostluklar yarat. Kullanmadığım eşyalarımı değerlendirebilirim. Murat da babası gibi cömert, beni 2 kez aynı giysiyle görmedi. Onları verebilirim. Bunca aydan sonra hala bir adamı oyalayıp eğlendirmeye çalışmak sana sıkıcı gelmiyor mu? Ne? Bu akşamki kıyafetimi beğenmedin mi yoksa? Bu yeşil çiçekli şam ipeğini görür görmez sevmiştim. Ama sen şimdi şöyle böyle diyorsun. Belki de gün ışığı yüzünden oldu bu terslik. Ah şu satıcılar. Bak işte, akşam farklı duruyor. Renkler garipleşti. Yüreğimin parçası, sen her durumda güzelsin. Çula çaputa sarınsan bile. Safiye'nin durgunluğuna bir son vermek isteyen Ayva, bu akşamın artan çiçeklerini kime sunacaksın güzeller güzeli diye sordu. Safiye ipek elbisesinin üzerinde okşar gibi dolaşan eli kadar hafif bir sesle mırıldandı. Böyle armağanlara karşın kendimden başka hiç kimseye güvenmemem gerektiğini biliyorum. Osmanlı soyu erkeklerinin ya da kendi gayretleriyle para yapmış olan diğer erkeklerin gözdelerinin dışında tüm kızların belirli kılıkları vardır, öyle değil mi? Acemiler yeşil, hizmetkarlarsa pas rengi giyinirler. Yalnız bayramlarda dilediklerini giyebilirler. Nurbanu bir bakışta kimin kim olduğunu, nerede çalıştığını anlayabilir. Bir kadının süslenme ayrıcalığına sahip olabilmek için uzun yıllar haremde çalışması gerekiyor. Şunlara bir bak. Havanın sıcağına rağmen gösteriş yapabilmek uğruna neler giymişler. Ama sen tüm bu kuralların dışındasın. Yine de verdiklerimin dışarıda birkaç kuruşa satıldığını biliyorum. Ama ben bana verdiklerinin hepsini define gibi saklıyorum. Onları giydiğini hiç görmedim. Hayatım, ben onları yıkamıyorum bile. Senin kokunla kalsınlar diye. Safiye bu tarz övgülere kuşkuyla yaklaşmasına rağmen güldü. Verdiğim armağanlar satıldığında hiç etkileri kalmıyor dedi. Aslında hiçbiri harem dışında bir anlam taşımıyor zaten. Emin misin? Gördüğüm kadarıyla öyle. Belki de armağanların, vefasızlığın hakkından gelemediğini kendinden öğrenmişsindir. Aşığının annesine karşı olan tavrın ortada. Ne dersin? Sen de Nurbanu'yu sevmiyorsun değil mi? Hayır. Benimki eski bir görüş ayrılığı. Senin sevmemense suçluluk ve vicdan azabı da taşıyor içinde galiba. Böyle diyebilir miyiz? Nurbanu'nun, Selim'i, oğlunun babasını artık hiç görmediğini biliyorum. Kendi kendine de yeterli olamaz. Haremdeki etkisi de artık ölüyor. Ah, bir kendi haremim olsa... Safiye birden kendini ani bir şekilde dinen fırtınanın içinde gibi hissetti. Yalnızca dini sözler tekrarlayan papağanların sesleri duyuluyordu. Her şeyin sahibi ve en güzeli kimdir? Sanki kendi varlığının olduğu dairenin dışından geliyordu bu sesler ve Baffo'nun kızı cevap veremiyordu. O mermer yüzü Safiye'ye ihanet edercesine kızarmıştı. Ortadaki çeşme bile sanki susmuş gibiydi. Safiye kendi dünyasına ve benliğine kapandığında ihmal ettiği şeyi birden fark etti. Bu Nurbanu'ydu. Yaralarını yalnız başına yalayıp iyileştirmek isteyen bir dişi aslan gibi, emrindeki kadın ordusunun yokluğunda bir süre için kendi başına oynaşmaya bırakmıştı. Ve işte şimdi geri dönmüştü. 9. Nurbanu, yokluğunda daima boş bırakılan divana kuruldu. Arkasına yaslandı ve kolunu yanında duran yastıklardan birinin üzerine attı. Bilezikleri ipeklerin arasına sallanıyordu. Ucu incili terlikleri gibi. Nurbanu artık genç bir kadın değildi ama bu akşam her zamankinden çok daha taze görünüyor diye düşündü Safiye. Artık badem yağlarının fayda etmediği kırışmış boynu ve hafif sarkık yanakları bile sanki değişik bir gerginlik içindeydi. Nurbanu'nun ayak ucunda benzer yeşil giysileriyle bağdaş kurup oturmuş kızlar ona doğru dönmüşlerdi. Kadın sanki odadaki tüm görüntü, ses ve kokuları emri altına almış gibiydi. Ve bunların arasındaki Safiye'yi yalayıp yutmaya hazır bir tavrı vardı. Bir şeyler söyledi. Odadaki herkes gözlerinin cevabını bekliyordu. Safiye, "Affedersiniz hanımım," dedi. Başının doğrultusundaki kibir, sözleriyle uyum içinde değildi. Kendi durumunun farkında olan Bafo'nun kızından başka hiç kimse böyle bir ses tonuyla Nurbanu'ya laf edemezdi. "Affedersiniz ama korkarım ki ne dediğinizi anlayamadım." Nurbanu öfkeyle yüzünü astı, keskin bakışlı gözleri parıldadı. Safiye ise onun tavrının hoşuna gidecek bazı haberlerin öncüsü olduğunu biliyordu. "Dedim ki, hepimizi mutlu edecek bir deniz yolculuğu yapacağız." "Şehzadem bana bunun sözünü vermişti. Evet, biliyorum. Burada minnettar kalınması gereken benim şehzademin babasıdır, seninki değil. Senin o dümdüz karnından da anladığımız gibi henüz bir şehzaden yok." "Hayat ve ölüm Tanrı'nın ellerindedir," dedi Safiye. Aşağılanmasını telafi etmeye çalışıyordu. "Evet ama bazı şeyleri Allah'ın izniyle yaşarken yapabiliriz. Tıpkı oğlumun bana verdiği söz gibi. Asla seninle evlenmeyecek. Bana söz verdi, biricik annesine." "Bana bunu daha önce de söylemiştiniz hanımım. Ama ben sözlerin yerine getirilemediği zamanlarda olduğunu biliyorum. Eğer hedefe giden yollar değişirse her şey de değişir. Böyle çocuksuz kaldığın sürece seninle evlenmeyecektir. Bundan eminim." "Benim de bir hedefim var hanımım. Bir kadının sahip olması gereken güce ulaşmadıkça bir çocuk sahibi olmayacağım." "Bir sultan çocuksuz bir kadınla nasıl evlenebilir? Bu soyun üzerine yapılmış bir lanet olur. Hürrem bile Süleyman'la evlenmeden önce bir yığın oğlan ve kız doğurmuştu." "Herhalde size bunları anlatmak üzere gelmediniz sevgili hanımım," dedi Safiye. Bütün odanın beğenisini topladığından emindi. Çünkü kadınlar artık Nurbanu'nun bu konudaki benzer söylemlerinden bıkıp usanmışlardı. "Galiba bir deniz yolculuğundan söz ediyordunuz." "Evet, bütün harem. Yalnızca bir bencil kız değil. Bu hoşlukta mutlu olacak." "Bunlar ne iyi haberler hanımım." Safiye kendini savunarak konuyu karıştırmamaya kararlıydı. "O halde hep birlikte Kütahya'ya olan yolculuğumuzun büyük bölümünü denizden yapacağız." "Hayır, Kütahya değil. Senin bencilce istediğin yere değil, Allah'a şükürler olsun ki Efendimizin büyük zekası sana gereken dersi verdi." Safiye ses çıkarmadı. Nasıl olsa hiçbir şeyini toplamamıştı henüz. "Şimdi buradaki kızlara hazırlıklarına son vermelerini mi söylemeye geldiniz? Burada İstanbul'un dayanılmaz sıcaklarıyla mı geçireceğiz bütün yazı?" Nurbanu'nun sesi zaferle şıkırdıyordu. "Yolculuğa çıkacağımızı söylemekten ötürü çok memnunum. Ve bunun büyük bölümü denizden olacak." Bu sözler üzerine odada bir mutluluk ama aynı zamanda da merak rüzgarı esmişti. Safiye için için güldü. Şimdi biliyordu ki kadın, haremdeki bu tepki üzerine elindekileri daha fazla gösterecekti. Dikkatle uyardı kendini. "Dengeyi bozarsan bu bir zafer olmaktan çıkar." Safiye yüzünde kalan gülümsemeyi Nurbanu'ya bir armağan gibi sunarak kadına doğru döndü. Haremdeki sevinç tezahüratının çini duvarlardaki yankılanmasının halılara düşüp durulmasını bekledi. Nurbanu'nun sözlerinin tek kelimesinin bile kaçırılmasını istemiyordu. "O halde nereye gidiyoruz hanımım?" "Manisa'ya." Bu cümle keskin bir kılıç darbesi gibiydi ve odadaki tüm kadınlar güçlü rüzgarların önünde uçuşan yapraklar gibi dört bir yana savruldu. "Manisa'ya. Denizden. O hatırlıyor musun? Orada ne kadar mutluyduk. Benden önceymiş ama. Orayla ilgili harika şeyler duydum. Allah'a şükürler olsun. Bundan güzel ne olabilir?" Safiye herkesin bu haberin tadını çıkarmasını bekledi. Ona bu yüzden ileride teşekkür edeceklerdi. Ve daha önce kime teşekkür ettiklerini de unutarak. Yine lafa karıştı. "Hanımım, bu gerçekten de müthiş bir haber. En azından Allah'a şükürler olsun iyi bir haber." "Ne demeye çalışıyorsun?" Nurbanu kara gözlerini devirerek ona bakıyordu. "Hiçbir şey, Allah korusun. Ama Efendimiz Selim yoksa görevinden geri mi çekiliyor? Bir sancak bey olarak babasına hizmet etmesi gereken yer olan Kütahya'ya gideceğimizi sanıyordum. Ve bildiğim kadarıyla sizin de ona katılmanız gerekiyor. Ayrıca... Safiye, kara gözlerin hışmını hissediyordu ama susmadı. Hepimiz biliyoruz ki Efendimiz Selim bazen, ah nasıl söylesem, zaman zaman şeyin uğruna görevlerini ihmal ediyor şeyin. Affedersiniz, galiba kendimi kaybettim ben. Gerçekten de öyle, diye tasladı Nurbanu. Dur da seni kendine getireyim. Selim artık Kütahya Sancakbeyi olmayacak. Harem derin bir sessizliğe bürünmüştü. Safiye gönüllü olarak bunu bozdu. Oh, Allah bizi korusun. Demek her şeyi korktuğum gibi. Korktuğun gibi mi? Benim dua ettiğim gibi. Artık Kütahya yok. Selim'in gençlik ateşiyle kardeşine karşı saltanat savaşı açtığı günlerde kaldı o. Kardeşi Beyazıt öleli epey bir zaman oldu bildiğim kadarıyla. En az 2 yıl. Benim Müslüman olmamdan önce neredeyse. Eğer neden buysa daha önce olması gerekmez miydi? Ama Safiye akıllıca sözlerini bağladı. Yine de Allah bilir. Allah tabii ki her şeyi daha iyi bilir. Sen bunun daha önce olması gerektiğini sanıyorsun. Çünkü Allah'ın yeryüzündeki gölgesinden haberin yok senin. O nasıl davranır bilmiyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Manisa Sancak Beyliği daima saltanatın velihatına verilmiştir. Evet, çünkü İstanbul'a en yakın yer orasıdır, diye Safiye sözü kaptı. Allah korusun, sultana bir şey olursa, onun Manisa'daki varisi tüm gücünü toplayarak bir an önce saraya ulaşabilir. Ama yıllardır Süleyman'ın tek varisi Selim'dir ve ona bu sancak verilmemiştir. Nurbanu geri durmadı ve hızla cevabını verdi. Selim'e Manisa daha önce verildi. O güzelim Manisa. Selim'in bana aşık olduğu ve oğlumuzun doğduğu Manisa. Ama uzaklaştırılmıştı, hatırladınız mı? Sultanın isteği üzerine. İleri gelenlerden birine verilmişti bu görev o günlerde. Her şeyi çok bilmek istiyorsun ya, dur da seni aydınlatayım bu konuda. Sultan Süleyman artık bu karmaşayı sona erdirmeye karar verdi. Her şey Selim'in kendini toparlanması için yapılmıştı. Bu bir geçiş dönemiydi. Evet, kendini toparlaması için şarabın yardımıyla. Herkesin dili tutulmuştu. Nurbanu köpürüyordu. Safiye saldırmaz bir tavırdaydı. Bunu ağzına bile alamazsın sen. O Hristiyan içkisi tüm İslam alemine yasaktır ve Selim de bunu doğduğundan itibaren uymak zorundadır. Allah'ın izniyle, dedi Safiye. Bu onun çok hoşuna giden bir konuşma biçimiydi. Böylelikle hoşuna gitmeyen bir konuyu kesip atabiliyordu. Sakin sakin oturmaya devam etti. Süleyman geçiş döneminde Sancak Bey olarak görevlendirdiği o adamın yerini değiştirdi. Ferhat Bey'in. Safiye, Nurbanu'nun ona gözleriyle çaktığı bir başka tokatı daha savuşturmuştu. İmparatorlukla ilgili olarak kadından daha fazla şeyler bildiğini açıklamasının yarattığı etkinin farkındaydı. Ama bu kez Safiye, bu tehditkar bakışları yanlış yorumlamıştı ve devam etti. Adamın adı Ferhat. Sanırım bir süvari. Çok yetenekli ve gençmiş. Ve Enderun'u bitireli çok olmamış. Selim'den sonra Manisa Sancak Beyliğini o yapıyordu. Demek ki Ferhat Bey yerinden oldu. Daha iyisi için, dedi Nurbanu. Kendisinin de imparatorlukla ilgili bir yığın bilgiye sahip olduğunu göstermek istiyordu. Sokullu Paşa'nın en gözde adamlarından biridir o. Sanıyorum vezir... Bu beyin yeteneklerinin sultanımıza daha yakın olması gerektiğini düşünüyor. Veliahttan bile daha yakın, diye dalga geçti Safiye. Son birkaç haftadır Selim'in İstanbul'daki varlığıyla anladık ki, böyle fikir alışverişleri pek de olağan değildir ve derin anlamlar taşır. Üstelik sultanla veliahtın uzun süre çok yakın olmaları alışılmış bir şey değildir. Yoksa böyle yakınlıklar insanı isyana mı teşvik eder? Aynı çatı altında bir felaket daha mı? Allah korusun. Bizim geleneğimizde bu şekilde kadere meydan okuma yoktur. Aa evet, dedi Safiye. Çok ileri gittiğini her düşündüğünde kuyruk sokumuna kadar ürperirdi. Yine öyle oldu. Ama bu gerekliydi. Bu görevden alınma meselesini bir netliğe kavuşturmalıydı. Demek ki şu anda Manisa sancağı boşta. Yeni bir sancaktara gerek var. Bu durum halledildiğine göre yeni bey, Efendimiz Selim olacak demek. Safiye'nin kalbi gümbür gümbür atıyordu oysa. Bütün bu Ferhat Bey ve boş kalacak olan veliaht sancağı meselesinin detayları ile bir haftadır iç içeydi ve her şeyi biliyordu.